Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabaylayır, Boreda, Habari, Dilam Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi paylaşın yayını. Periskopçular aşağıdaki yayını paylaş tuşunun oradan yapsın aynı şeyi. Ben de sosyal medya üzerinden bir anda konuşurken böyle ağzım, kusura bakmayın, doldu. Yeni bir haftayı karşılıyoruz. Yeni bir haftayı biraz sıkıntılı karşılıyoruz. Neden? Çünkü bizde hafta sonundan devreden gündem öyle büyük bir ağırlık bırakıyor ki insanların üzerine. Yeni haftaya başladığımızda sanki eskisi hiç bitmemiş gibi oluyor. Hepimizin hayatında 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şey olduğundan eminim. Ama bugün burada konuşacağımız konuların pek çoğu uzunca bir süredir zaten konuşmaya devam ettiğimiz konular. Mesela dün akşamdan itibaren, daha doğrusu bu sabahtan itibaren öyle diyelim. Bu sabahtan itibaren ağırlıklı olarak gelen izleyici mailleri işte Selahattin Demirtaş'ın yazısını okudun mu? Bu iyilerle kötüler arasında bir savaş. Arkadaşlar biz bunu söyleyeli 2 yıl oldu. Hem de çok net bir tanımla. Yani burada yaşadığımız şey organize kötülerle organize iyilerin mücadelesi. Bu kadar net. 2 yıldır aynı şeyi konuşuyoruz zaten. Bunu bir kenara koyalım. Ama bugün konuşacağımız şey bizim. Gündemin bu yoğunluğu içinde birbirine eklemlenmiş kötülük başlıkları aslında. Bugün yayının başlık fotoğrafında gördüğünüz şey ki bir haber fotoğrafıdır aynı zamanda o. Hepimizin midesini bulandırması gereken, Türkiye'de esnaf olup açlıktan kırılan herkesin, ki bunun dışında kalabilen kimse olduğunu düşünmüyorum ben, herkesin baktıkça lanet edeceği bir fotoğraf olmalı. Hafta sonu ağır bir gündem yaşadık dedim ama bunların içinde öyle bir başlık var ki Özlem Zengin'e geleceğiz, konuşacağız onu. O hani cuma sabah da söylemiştim daha öncesinde ya kötü bir insan kardeşim. Bir insan kötü, bu hakaret falan değil. Ya kötü, bu bir durum tespiti. Özlem Zengin kötü bir insan. Bu kadar net. Yoksa bir insan durduk yerde birine talimatla sadece kötülük olsun diye hamile kalıyor der mi ya? Bunun akılla falan açıklanabilecek bir yönü yok. Tamamen gitmiş. Her şey gitmiş. Ama şu hafta sonu yaşadığımız var ya, Türkiye'de yaşayan 83 milyon olmasıyla övünülen vatandaşların tamamına hakaret. Tamamına, A'sından Z'sine kadar. Bu ülkede geçen yıl 2021 yılının Mart ortasından itibaren 10 ya da 11 Mart çok net hatırlamıyorum ama hatırlıyorsunuz Sağlık Bakanı çıktı televizyonda, ilk yaptığı açıklamaydı bu kameraların önünde ve gözyaşları içinde dedi ki bir hastamı kaybettim. Hatırlıyor musunuz bunu? Bir hastamı kaybettim. Ertesi sabah yayında bu gözyaşının gereğinin yerine getirilmesi, bir hekim olarak bundan üzüntü duyan bir Sağlık Bakanı'nın elinde pek çok imkanla buradaki mücadeleye dört elle sarılması gerektiğini konuştuk. Ve üzerinden kabaca neredeyse bir yıl geçti. Koskoca bir yıl. Bu bir yıl içinde Türkiye'de 28 bin insan öldü resmi rakamlarla. İnanıyor musunuz? Zerre kadar inanıyorsam namussuzum. Zerre kadar bu rakama inanıyorsam namussuzum. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki saklanan vaka sayılarıyla birlikte ölüm nedenleri aslında bu işte bizim bu rakamlara inanmamamızı gerektiren şey. Çünkü pek çok başlangıçta yaşanan ölümler Covid-19 şüphesiyle bile sayılmadı. Herkese farklı bir şey yazıldı. Ama 28 binini devletin kabul ettiği çok ciddi anlamda insan kaybettiğimiz bir salgından söz ediyoruz biz. Bize ilk günden itibaren söylenen şey şuydu. Maske, mesafe, hijyen sanki çok anlarmış gibi, gerçekten çok inanıyormuş gibi. Hani hep konuştuğumuz şey var ya, bilime zerre kadar inanmayan bir iktidarla yönetiliyoruz biz. Zerre kadar inanmıyorum da. Öyle bir derdi yok. Bize hep söylenen buydu. Ama maskenin dağıtımında geçen yıl tam da bu dönemde, bir yıl önce bugünlerde çok ciddi bir sıkıntı yaşandı. Sıkıntının gerekçesi ortadaydı. Çünkü devlet o güne kadar paralı ve son derece ucuza satılan maskelerin salgın koşulları altında yeniden tedariki konusunda ne yapacağını bilmiyordu. Çok pis çuvallamıştı gerçekten. Ama bu çuvallamanın içinde sorunun çözümü yerine birilerinin şeytanlaştırılması yolunu seçti her zaman olduğu gibi. Eczacılar bulundu. Denildi ki bunlar sahtekar, bunlar kara borsacı, bunlar düzeni bozan insanlar falan filan. Halbuki yapmaya çalıştığı şey devletin dağıtacağı 5 maskenin organizasyonuydu. O gün ortaya çıkan eczacılar dedi ki bize verin, biz yapıyoruz zaten bunu. Her mahallede insanlar herkesten önce bizi tanır. Verin bize, biz yapalım. yaptırmadılar. Eczacıların elindeki, ya satın almış insanlar kardeşim, dükkanının envanterinde duruyor zaten. O maskelerin satışını yasakladılar. Sonra maskeye fiyat getirildi sabit. 1 liradan pahalı olmamak üzere denilerek 50'lik kutulara konuldu maskeler ve böyle satılmaya başlandı. O dönemde Türkiye'de kaç insanın o vebalin altında hastalandığını, öldüğünü, kimlerin bununla birlikte mesela işsiz kaldığını bilmiyoruz. Bilemeyeceğiz de. Çünkü bu yalan deryasının içinde bunu öğrenme şansımız yok. Ama biz onu geçtikten sonra insanlar sürekli olarak ortada tek bir figürle karşılaşmaya başladılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Fahrettin Koca bir hekim olmakla birlikte aslında sağlık konusunda koordinasyonu sağlamaya kendisinin yetkili olduğunu söylediği gün akşam yalanlandı, hatırlıyorsunuz. O gün akşam Fahrettin Koca'nın bir takım tedbirler açıkladığı gün Türkiye patladı. Çünkü Türkiye'yi tek başına yöneten insan bilime inanmadığı gibi Fahrettin Koca'ya da inanmıyordu. Aslında haksız da sayılmaz. Sonuçta onu podyuma çıkartıp bakan budur diyen kişi kendisi. Dolayısıyla bakan bu değildir deme hakkına da sahip oluyor böyle yapan bir insan. Onu yalanladıktan sonra insanlar bu kez Fahrettin Koca'nın çarşamba akşamları yaptığı bilim kurulu sonrası açıklamaları değil de Türkiye'yi tek başına yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı ulusa sesleniş konuşmalarını beklemeye başladı. O ulusa sesleniş konuşmaları ki her gün, her yerde, sürekli olarak bütün televizyonlarda dönen, aslında içeriği son derece boş, sadece halka bir grup şeytanlaştırma projesi sunulan, yani CHP şöyle kötüdür, CHP böyle kötüdür, HDP böyle şeytandır, İYİ Parti böyle alçaktır, sadece bunların anlatıldığı, sağlıkla uzak yakın alakası olmayan toplantılar. Ama bugün özellikle bir hafıza tazelemesi yapıyoruz. Çünkü belli ki önümüz çok büyük yalanlarla dolu olacak. Yani hafta sonu yaşadığımız bu rezaleti başka türlü toparlama şansı yok hiç kimsenin çünkü. İçişleri Bakanı, Türkiye'de hani bu şeytanlaştırmayı en çok yapan, insanlara en çok hakaret eden, ağzından tükürükler saçarak, ağzından, o katildir, bu hırsızdır, bu alçaktır, öbürü teröristtir falan diye bağıran insan, bir gün akşam durduk yerde, herkes ne oluyor ne bitiyor derken sokağa çıkma yasağı ilan etti. Hatırlıyor musunuz? Sakın şunu söylemeyin, o kim ki ilan edecek. Hayır, özellikle o ilan etti. Özellikle o duyurdu ve sokakta büyük bir panik yaşandı gece saat 10 civarında. Herkes bir anda dışarıya, bakkala, markete koştu. Kapalı olan marketler açtırıldı semt sakinleri tarafından. Ve insanlar birbirlerini çiğneyerek alışveriş yaptılar. Ertesi gün hemen, arzu ediyorsanız ben istifa edeyim, ben gidiyorum falan diye böyle bir ergen kaprisiyle çıktı ortaya. Süleyman'ın yanındayız falan diye kampanyalar başlatıldı. Kendisi geri döndü, hiçbir şey yokmuş gibi partideki ağırlığını tarttı ama. Yani ne olduğunu gerçekten tarttı ve döndü. Bu sürecin içinde bize sürekli olarak söylenen şey şuydu: kısa çalışma ödeneğiyle yaşamak zorundasınız. Kısa çalışma ödeneğiyle yaşamak zorundasınız. Günde 39 liraya. Eşek gibi yaşayacaksınız. Ayrıca buna şükretmek zorundasınız. Size hiçbir şey de vermeyebilirdim. Çünkü bu ülkenin 128 milyar doları gömüldü. Bak, biz bu süre içinde dünya siyaset tarihine geçecek bir olay yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı Instagram üzerinden istifa mektubu değil de hani böyle not bırakıp gitar kılıfını omzuna taktıktan sonra evden ayrılan ergen tavrıyla kabineden ayrıldığını söyledi. Bastı gitti. O gün bugün üzerinden artık 8 Kasım'dan bak 8 Aralık, 8 Ocak, 8 Şubat 3,5 ay geçti, adam arazi ortada yok. Şimdi onun gömdüğü 128 milyar doların konuşulmasını yasaklamaya çalışıyor insanlar. Sebep? Çünkü para gitti. Gitti kardeşim. Ve bir grup gerizekalı sosyal medya üzerinden hashtag açmış, etiket açmış. Berat Albayrak'ın yanındayız diyor. Lan önce bul da sonra yanında dur. Ya hakikaten amip misin, tek hücreli misin? Önce bulman gerekiyor yanında durabilmen için. Değil mi? Yok adam ortada. Ve şimdi bununla tehdit edilen ülkede biz hafta sonu çok ağır bir olay yaşadık. İstanbul'da bir cemaatin, cemiyetin, neyse işte bir grubun önderlerinden biri, Alo Fatih olarak tanıdığımız Fatih Saracın da abi aynı zamanda, onun cenaze töreninde Türkiye'de bütün tedbirler yerle yeksan edilerek, üstelik hiç utanmadan Sağlık Bakanı da tam göbekten katılarak, mecbursun çünkü bu camianın içindeysen o cenazeye geleceksin kardeşim, başka çaren yok. Orada insanların arasında herkese cenaze namazı fotoğrafı verildi. Hep beraber gördük. Maske, maske, yalan, mesafe, tamamen dandik, hijyen, hak getire. Hafta sonu, önceki hafta sonu, bir önceki hafta sonu yaşadığımız parti kongreleri falan gibi de değil üstelik bu. Rezaletin dibi, herkes birbirini çiğniyor üst üste. Ve buna rağmen bu görüntülerin paylaşılmasına devam etti. Kendisi de yayında şu anda. Görüyorum ben. Sevgili Rahşan, Rahşan Gülşen. Kısa bir süre önce babasını kaybetti Rahşan. Babasını kaybetti. Ve cenaze töreni yapılamadığı için babasını çok sevdiği 3-5 kişiyi de defnetmek zorunda kaldı. Soruyorum şimdi, biz eşek miyiz ya? Biz eşek miyiz kardeşim? Hakikaten kendinizi böyle mi görüyorsunuz siz? Eşek misiniz siz? Gözünüzün önünde böyle bir şey yapılıyor. İnsanların hakları, hukukları çiğneniyor. Salgın tedbirleri yerle eksan ediliyor. Ama ağzınızı açıp tek kelime söylemiyorsunuz. Nasıl saçmalıktır bu ya? Ve bunu yapabilmek için faşizm bütün düzeniyle üstümüze geliyor. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanı. Merhabalar Rahşancığım. Hukuk Kurulu Başkanı çıkıp diyor ki mesela Fahrettin Altun'dan hesap sorulacak demek devletten hesap sorulacak demektir. Yavaş yavaş. Fahrettin Altun kim ya? Devlet mi Fahrettin Altun? Fahrettin Altun kim? Bakın demokrasilerde iktidarlar gelir, iktidarlar gider. Shakespeare'in söylediği gibi. Hani bütün dünya bir sahnedir ve kadınlar ve erkekler girerler ve çıkarlar diyor ya, bu kadar işte. İktidarlar gelir, iktidarlar gider. İktidarda olan insanlar devlet değildir, devleti yönetenlerdir. Ve iktidarda olan insanların işe aldığı insanlar da devlet değildir dolayısıyla. İktidarda olan insanlar da bu yüzden eleştirilebilir. Bunun cezai bir yönü yoktur. Onların işe aldığı insanlar var ya, haydaydı eleştirilir. İstenen şey bu eleştiriden tamamen dışarıda kalabilmek. Hiçbir şekilde bu konuşulmasın demek. Hayır, bu konu konuşulmak zorunda kardeşim. İstanbul'da yaşanan rezalet konuşulmak zorunda. Ve o törene katılan herkes o rezaletin bir parçası. Ya bu kadar insan niye aç kaldı o zaman kardeşim? Niye esnafın dükkanı Türkiye'de bir yıldır kapalı? Niye kan ağlıyor? Neden o insanlar çoluğuna çocuğuna bakamıyor? Boğazından tek lokma geçiremiyor? Neden? Sen bilmem ne dergahının, bilmem ne şeyhinin, bilmem ne efendisinin cenaze töreninde üst üste yan yana durabilirsin diye mi? Bu ülkede niye müzisyenler intihar ediyor? Para kazanamadıkları için. Neden insanların çekleri, senetleri sürekli protestolarla karşılaşıyor? Neden bu ülkede birileri yalan söylemesine rağmen, kapanan falan yok diye yalan söylüyor ya, neden buna rağmen binlerce iş yeri kapanıyor her gün? Sormak zorunda değil miyiz kardeşim? Bu kadar insanın hakkı değil mi bu? Ve biz bunu konuşacağımız yerde devlettir onlar, eleştiremezsin mantığıyla karşılaşıyoruz. Halt etmişsiniz siz. Devlet falan değilsiniz. Devleti yönetmek üzere iktidara seçilip gelen insanlarsınız. Siz eleştirilebilirsiniz. Sizin işe aldığınız elemanlar, işe aldığınız elemanlar, bir daha söylüyorum, haydi haydi eleştirilir. Bunu yaratmaya çalışıyorlar ki bütün bu şeylerden münezzeh kalabilsinler, bunların dışına çıkabilsinler. Hayır, yok böyle bir şansınız. Orada o cenaze töreninde olan herkes bugün Türkiye'de Covid tedbirlerinin çiğnenmesinden sorumludur. Nokta. Başında da Sağlık Bakanı gelir. Hatırlıyor musunuz? Önceki hafta bir yayın yaptım buradan. Ve özür dileyerek, hekimlerden, bütün hekimlerden özür dileyerek, benim haddim değil ama bunu anlayabilecek kadar kafam çalışıyor ve söylemezsem ben ülkeme ihanet etmiş olurum diyerek. Bugün Türkiye'yi yöneten kişi, onun getirdiği Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanı olabilir ama bir hekim değildir. Bütün yüreğimle söylüyorum. O bir hekim değildir Fahrettin Koca. Eğer hekim olsa, Hipokrat yeminine, hekimlik andına bağlı bir insan olsa orada göbekte o fotoğrafı vermez. Bağlılıkları, farklı aidiyetleri herkesin olabilir. Siyasi aidiyetler, ideolojik aidiyetler, dini aidiyetler, etnik aidiyetler hepsi olabilir. Ama siz bu toplumun içinde bunu yapamazsınız. Yapamazsınız. Böyle salgın tedbirleri ortadayken, millet açlıkla mücadele ederken dalga geçer gibi gidip orada binlerce insan birbirinizi çiğneyerek duramazsınız. Hele Sağlık Bakanıysanız siz asla duramazsınız. Bakın, çok açık yüreklilikle bir şey söyleyeyim. Hani deniyor ya, iletişim başkanı bile eleştirilemez. Halt etmişsiniz siz. Sağlık Bakanı istifa etmek zorunda. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı istifa etmek zorunda. Bu kadar net. Hepsi, diğerlerinin siyasi sorumluluğunu konuşurum. Sonuna kadar konuşurum. Ama Sağlık Bakanı'nın hiçbir şekilde, ama hiçbir şekilde bunun dışında kalma şansı yok. İstifa etmek zorundasınız siz Sayın Fahrettin Koca. Çünkü siz bilime inanmıyorsunuz. Siz hekim falan değilsiniz. Böyle hekimlik olmaz. Böyle tababet olmaz. İnsanların sağlığı için mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz. Dip dibe cenaze yapıyorsunuz. Nasıl açıklayacaksınız bunu herkese? Binlerce aç esnafa nasıl açıklayacaksınız bunu? Gerçekten çok merak ediyorum ben. Türkiye'de üst üste intihar eden müzisyenlerin, gencecik insanların ailelerine, sahne sanatçılarının ailelerine, çoluğuna, çocuğuna nasıl açıklayacaksınız bunu? Bir araya gelmeyin diyorsunuz. Eyvallah. Ve hepimiz çok iyi biliyoruz ki, evet, virüsün yayılma hızı bu mutasyonlarla, yeni şekil alan varyantlarla falan arttı. Tamam, biliyoruz, eşek değiliz. Biz de okuduğumuzu anlayabiliyoruz. Ama siz okuduğunuza inanmıyorsunuz ki. Bize anlattığınıza siz inanmıyorsunuz. Ondan sonra yapmaya çalıştığınız şey de hatanız ortaya çıkmasın diye eleştirinin dışında kalabilmek üzere bunu hukuk gibi göstermek. Yalan söylüyorsunuz. Bu hukuk falan değil. Böyle hukuk olmaz. Hukuk sizi savunamaz böyle bir durumda. Sizi savunabilecek tek şey, eğer mesleğinize sahip çıkacak olsaydınız, ki çıkmıyorsunuz, çok net bu. Sizin savunabileceğiniz tek şey ettiğiniz Hipokrat yemini, hekimlik andıydı, sadece o. Kalan hiçbir şeyiniz yok sizin. Hiçbir şeyiniz, sizin istifa etmek dışında bir çareniz yok artık. Siz halkın gözüne baka baka yalan söylediniz Sayın Fahrettin Koca. Halkın gözüne baka baka yalan söylediniz. Bizden maske, mesafe, hijyen tedbirleri için şunu yapın bunu yapın derken sürekli yalan söylediniz. Kendiniz ispatladınız onu. O kalabalığın içine girerek. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki sizler için dini aidiyetler, etnik aidiyetler, bunların tamamı çok daha önemli. Partiye bağlılık. Biz daha önce gördük bunu. Ankara'yı parsel parsel satan bir hırsızdır dediğim Melik Gökçek'le ilgili üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen tek cümle kuramadı Bülent Arınç. Neden? Bilmediği için mi? Vallahi o zaman 7 Haziran 2015 tarihinden önce yalan söylüyordu Bülent Arınç. Çünkü bildiğini iddia ediyordu. Ama bugün söylemiyorsa parti bağlılığından, sizin yaptığınız gibi. Çünkü çok iyi biliyorsunuz ki o partinin içinde kalabilmek için o cenaze törenine, o organizasyonun içine girmek zorundasınız siz. Orada göbekte o fotoğrafı vermek zorundasınız. Ve bu ülkede yaşayan 83 milyon insana saygısızlık yapıyorsunuz siz. Sayın Fahrettin Koca, istifa etmek dışında hiçbir çareniz yok sizin. Hiçbir çareniz yok üstelik. Siz hekimlik andınızı çiğnediniz. Bırakın diğerlerini, anlatmayın onları. Ama siz her çarşamba çıkıp bu ülkede bir bilim kurulunun başkanı olarak pandemi koşullarında Türkiye'nin nasıl yönetildiğini, ne kadar iyi işler yapıldığını, Türkiye'de sağlık ordusunun nasıl çalıştığını anlatıyorsunuz. Hikaye anlatıyorsunuz her çarşamba bize. O insanlar niye ölüyor o zaman Sayın Fahrettin Koca? Bir anlatsanıza bize. Niye ölüyor insanlar? Bu ülkenin doktorları, hemşireleri, eczacıları, ambulans şoförleri, hastane idari personeli, hasta bakıcıları niye ölüyor ya? Söyleyin bir, söyleyin biz de bilelim. Kendi kararları mı bu insanların? Hastalığın bulaş riskini ciddiye almadıkları için mi? Bir cenazeye mi katılmışlar onlar? Mümkün değil. Çünkü o cenazeleri yasakladınız. Sizin içinde olmadığınız hiçbir organizasyon yapılamıyor şu anda Türkiye'de. Sayın Fahrettin Koca, sizin istifa etmek dışında bir çareniz yok. Siz hekim falan değilsiniz. Olamazsınız. Eğer olsaydınız, ettiğiniz Hipokrat yemininin, hekimlik andının arkasında dururdunuz 30 saniyecik. Durmadınız. Diğerleri, boşverin diğerlerini. Diğerlerinin siyaseten anlatacak çok şey var çünkü. Onlar her şeyi, bütün kötülüklerini gözümüzün içine soka soka yaşıyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Özlem Zengin çok ama çok ama çok uzunca bir süredir gündemde olan ve o gündemin içinde, yaşananların içinde hepimizin gözünün içine baka baka söylediği bir sözün arkasında durduğunu söyledi. Hepimizin. Bunları mı yolladınız ya? Bunlarla olmaz ki kardeşim ya. Bu nasıl akıl edecek de burada mücadele edecek? Dedi ki Türkiye'de daha önce HDP'nin Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gündeme getirip ağırlıklı olarak gündemde tuttuğu ve taşıdığı, Türkiye'de cezaevlerinde çıplak aramalar yapıldığına ilişkin bir takım iddialar üzerine bunun yalan olduğunu söyledi. Böyle bir şey olmadığını söyledi ve bunu yaparken bundan şikayet eden bir insanın gözünün içine baka baka üstelik. Ona dedi ki onurlu bir kadın bu şikayet yapmak için bir yıl beklemez. Şunu söylemeyeceğim. Boş verin onları. Geçin işte kendisinin eski görüntüleri çıktı falan. Ya şaşırdınız mı? Onu geçin ya. Onunla bir alakası yok kardeşim. Onu geç. Ama şunu bilmek zorundasınız hepimiz. Hepimiz bilmek zorundayız bunu. Orada edilen söz, o hakaret hepimize, bu ülkenin bütün kadınlarına edilmiş bir hakarettir. Gerçekten. Bütün kadınlarına edilmiş bir hakarettir. Onurlu kadın olmanın gerekçesi, kendisiyle ilgili bir sıkıntının mutlaka ama mutlaka gündeme gelmesi ve o sıkıntının, gündeme gelen sıkıntının tam da zamanında yapılması ya da yapılmaması mıdır? Ama Özlem Zengin tam da bunu söylüyor bize. Gözümüzün içine baka baka onurlu bir kadın olsa bir yıl beklemezdi diyor. İnsanın yaşadığı bir sıkıntıyla ilgili onu dile getirebilmesi için kendisiyle bunu yapabilecek kadar gücü bulabilmesi için geçecek süreyi bile pas geçerek, insanlık süresini bile pas geçerek bunu söyleyebiliyor. Yaşadığının, yaptığının tamamen bir kötülük olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu kötülük, bu hakaret falan gerektiren bir şey değil. Kötü olmak gerekiyor bunu yapabilmek için. Evet, Özlem Zengin kötü bir insan. Bu tamam. Ama ardından söylediği şey, yani bunu savunabilmek için söylediği şey, gerçekten aklın alacağı bir şey değil. Cemaatle, ki eski ortaklarıdır, kendisinin de cemaate ilişkin eski görüşleri de gündemdedir, söyledikleri de ortadadır. Mesela bir talimat geldiğini, insanların sadece burada zulme uğruyormuş gibi görünmek için hamile kaldıklarını iddia ediyor. Ya aklınızın köşesinden geçebiliyor mu böyle bir şey? Gerçekten düşünebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Talimatla hamile kalın, cezaevindeki yandaşlarınızı, İşte sempatizanı olduğunuz insanları ziyaret edin ve ziyaret ederken gittiğinizde çıplak aramaya maruz kalın, zulüm yaşayın ve bunu anlatın. Buna inanmamızı bekliyor Özlem Zengin. Gerçekten. Çok rahat. Üstelik bunu yapan insan bir hukukçu. Gerçekten bu bir hukukçu bunu yapan kişi. Aklımızla alay etmek falan değil bu ya. Bu gerçekten kötü, düz kötülük artık. Çünkü savunulabilecek bir şeyi yok. Özlem Hanım da yaptığın ne kadar saçma olduğunu bilmiyor mu sizce? Bal gibi biliyor. Ama nasıl Fahrettin Koca bir sağlık çalışanı olmasına rağmen gidip orada o cenazede göbekte durmak zorunda? Özlem Zengin de bunu söylemek zorunda. Mutlaka ama mutlaka söylemek zorunda Özlem Zengin. Başka çaresi yok. Çünkü bu hareketin içinde yer alabilmek için bunu yapman gerekiyor. Yapmazsan eğer bizimlerin yok. Yani iktidarda kalma şansın yok. Seni aşar o işler. Sen yapamazsın. Hiçbir şekilde ağzını bile açamazsın. O zaman bizim yanımızda duracaksın. Ve biz şu kadar şeyin arasında, hani bunlar yaşanırken bir hak savunucusunun Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yanında duralım mı durmayalım mı geyiği yaşıyoruz Türkiye'de. Hakikaten bu hani benim bulduğum bir şey değil, benim icat ettiğim bir şey değil. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yanında durulsun mu durulmasın mı? Bir, Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP milletvekili. Sakın şeytanlaştırmak lazım. Onları bambaşka bir yere kurmak koymak lazım. İki, Ömer Faruk Gergerlioğlu Mazlum Der'in eski başkanı. Sakın bulaşmayın. Kardeşim, burada savunulan hak hepimizin hakkı. Hepimizin hakkı. Bana hafta sonu boyunca çok ciddi şekilde İnsanlar yüklendiler. Sosyal medyadan neden bir paylaşım yapmıyorsun Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla? Çünkü orada isimlerimizin yan yana gelmesinden midemin bulanacağı insanların yaptığı ikiyüzlülüğü görüyorum ben. Bir hak savunucusunun arkasında yer alabilmek için orada Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yanındayız diye tweet atan bir grup alçak aslında burada sadece işine yaradığı için bulunuyor. Benim bir yayınım var. Onun için burada söylemeyi tercih ediyorum. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yanındayım ben. Bu insanlarla birlikte söylemek zorunda değilim onu. Çünkü Türkiye'de savunulacak hak her şeyin ötesinde hukukla beslenmek zorunda. E hukukun yanında olacaksak başka bir çaremiz yok ki zaten. Oradaki ismin Ömer Faruk Gergerlioğlu olması, Ünsal Ünlü olması ya da başka bir şey olması bir şey değiştirmeyecek hayatımızda. Savunduğun şey eğer hukuk ilkeleri ise, hukukun evrensel ilkeleri ise özellikle duracağın yer belli zaten güzel kardeşim. Bu yayının başından beri söylediğim her şeyi sen de aynı şekilde savunmak zorundasın. Başka çaren yok. Git istediğin partiye oy ver. Bunun oyla bir alakası yok. Sen mesela iktidardaki partiyi mi destekliyorsun? Git oy ver. Anayasal güvence altında zaten o. Ama bunu yaparken bugün burada savunduklarımın eğer dışında durabiliyorsan sen, senin gerçekten zekanla bir problemin var. Daha ötesi onurunla bir problemin var. Sen başka bir şeyler için, başka bir tür kazanım için kendi onurunu bile göz ardı edebilecek bir insansın o zaman. İnsanlık değerlerini, insanlığın bugüne kadar geliştirdiği bütün evrensel değerleri reddedebilecek bir insansın. Ama bunu yapmayacaksan eğer parti tercihini koy bir kenara gel buraya. Hep beraber bunu konuşalım. Yayının başında size dedim ki insanlar dünden beri sürekli olarak Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yazdığı o mektubu ve yazıyı konuşuyor. Yani iyilerle kötülerin mücadelesi. Vallahi kimse kusura bakmasın, ben 2 yıl önce kurdum o cümleyi burada. Hem de daha ötesini, organize kötülerle organize iyilerin arasındaki mücadeledir bu diye. Yaşadığımız tam da budur işte. Hani hatırlıyor musunuz, size son bir aydır ısrarla diyorum ki İktidar sürekli olarak şunu oynuyor. Biz Millet İttifakı'nı çözecek olursak, HDP'yi şeytanlaştırıp bir yere koyacak olursak bu seçimi kazanırız. Mümkün değil. Niye biliyor musunuz? O ittifakı bozmanız ya da kurmanız önemli değil. Dışarıda o ittifak kuruldu. Seçmen nezdinde o ittifak var zaten. Çünkü insanlar sadece iyiden yana olmak ya da olmamak tercihi yapacaklar. Ve siz kötüsünüz. Gerçekten kötüsünüz. Sayın Fahrettin Koca, siz kötü bir insansınız. Sayın Özlem Zengin, siz kötü bir insansınız. Fahrettin Altun, kötü bir insansın sen. Gerçekten kötü bir insansın. Böyle baktığın zaman kimin kime oy vereceğinden çok kimin kime oy vermeyeceği ortada zaten. Bugün yaşadığımız sadece bunun sıkıntısı işte. Bu kadar net. Biz hep beraber ölümden nasıl kurtuluruz, pandemiyle nasıl mücadele ederiz diye düşüneceğimiz yerde ya bu kadar insan nasıl bir araya gelip herkes birbirine nasıl bulaştırıyor bu hastalığı ve utanmadan görmezden gelerek nasıl böyle yaşıyorlar diye sormak zorundayız. O zaman tercihimizi yapacağız kardeşim. Tercihimiz son derece net olacak. İyilerden yana mısın, kötülerden yana mısın? Bu kadar. Bu bir kovboy filmi falan değil. Bu senin, benim, hepimizin hayatı güzel kardeşim. Hayatın için bir tercih yapmak zorundasın ve tercihi yapacağın konu da bu kadar net. İyilerden yana mısın, kötülerden yana mısın? Bu kadar. Kalanı siyasi tercih. Geç onu. Geç, istediğin yerde yap o tercihi. Ama burada yaşamın için bir tercih yapmak zorundasın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağımızı da söylüyoruz. Neden? Çünkü bu çok saçma. Biz farklı insanlarız. Hepimiz çok farklı, şu yayının başından beri konuştuğumuz gibi. Ama aynı ülkeyi seviyoruz. Birlikte yaşamak çok zor, doğru, ama çok güzel. Hele becerilirse dünyanın tadından yenmeyecek en güzel yönetim sistemi. O zaman korkmayacağız birbirimizden. Küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşacağız. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Kim ayırmaya çalışıyorsa o kazanacak. Direnmek mümkün, yapıyoruz işte. Tırsmayın birbirinizden. Tırsmayın. Konuşalım. Konuşalım ve anlaşmak şart değil ama birbirimizi tanıyalım. Çünkü birbirimizi tanırsak kötü daha net çıkacak ortaya. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Neler yapacağım? Vallahi biliyorsunuz işte. Hem Patreon'u biliyorsunuz. Şu anda YouTube'dan bu yayını izleyenler, lütfen yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretini kullanın ya. Ya bu kadarcık desteğiniz olsun be. Hakikaten bu kadarcığını yapın artık. Bir zahmet. Eğer beğendiyseniz, beğenmediyseniz asla böyle bir şey talep etmem. Onun dışında bu yayını nasıl destekleyeceğiniz hem Ünsal.com.tr'de hem YouTube sayfasında hem sosyal medya hesapları üzerinde zaten görülüyor. Ama en büyük desteğiniz hep burada söylediğim şey. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz vallahi haftaya başladık. Dükkanı açtık. Bu saatten sonra yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, mutluluk içinde yaşayacağınız şahane, çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.